Ayrım 11.
Saat sabahın 5'ine geliyordu. Uykumu dağıtmak için elime bir kitap almıştım. Adı İzmir'in İşgali'ydi. Çok meraklı olan bu kitaba kendimi kaptırdığım halde tüm uğraşım boşa gitmiş, şafak sökerken dayanamamış, yorgunluğun tesiriyle uyuyakalmıştım. Bu sırada Atatürk zile basmış fakat ben koltukta derin bir uykuya daldığım için uyanamamışım. Zille uyandıramayınca kendisi çağırmak zorunda kalmış. Bir de baktım ki kapıyı aralamış, "Çelebi, Çelebi" diye sesleniyor. Hemen yerimden fırladım, "Paşam emrediniz" diyebildim. Ama bendeki korkuyu varın siz hesap edin. Bağıracak, parlayacak diye ödüm kopuyordu. Ellerimi önümde kavuşturmuş bekliyordum. Fakat nedense kızmadı, gayet sakin yüzüme bakarak "Bana bir kahve getiriniz" dedi. Hemen koştum, orta şekerli bir kahve yapıp getirdim. Daha kahveyi içmeden, "Senin tahammülün kalmamış, hadi git yat, arkadaşların gelsin" dedi. Söyleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kekeleyerek, "Paşam uyumadım, kitap okurken içim geçmiş" diyebildim. Gidip arkadaşları kaldırdım, hizmeti devrettim ve yatmaya gittim. Akşam nöbet sırası yine bana gelmişti. Üçüncü gecedir ki Atatürk gözünü kırpmıyordu. Kütüphanede yeri sirli bir ayı postunun üzerine uzanıyor ve çalışıyordu. Notların arasına gömülmüştü. Yerler tarih kitaplarıyla doluydu. Sadece duş yapıyor, kurulanıp tekrar odaya kapanıyordu. Yemeği bile kütüphaneye getiriyorduk. Yüzü hafifçe süzülmüş gibi geldi bana. 2. Son derece cesurdu. Ölümden bile korkmazdı. Özellikle savaş alanlarında gerek birliklerine ve ast komutanlarına, gerekse üst komutanlarına davranışları bunun kanıtları olarak anlatılır. Ayrıca bağımsızlık savaşını örgütlerken Ali Galip olayı ve Sivas'a girişi, küçüklüğündeki savaş oyunlarında Asaf İlbay'ın anlattığı baskın girişkenliği, cesaret örneğinin ilk kişisel nitelikleriyle birlikte toplumsal ve askeri eylemlerin bir simgesini yapmıştı. Mahmut Yesari bu niteliğinden dolayı onu korku bilmeyen adam olarak tanıdım der. Onu tedavi eden ünlü hekim Mim Kemal, cesaretini kastederek hastalığı sırasında "ölüm ondan korktu" demiştir. Aşağıdaki satırlar bu konudaki karizmasının nasıl oluştuğunu çok iyi belirler. Onu ilk defa siperde gördüm. Çanakkale'de Anafartalar grubunun kumandanıydı. Bizim fırka vaziyetini tetkike gelmişti. Kendisi Miralay'daydı. Mahiyetinde kolordu kumandanı Mirvalar vardı. O paşalara kumanda eden bir beydi. Siperleri ziyarete gelen başka kumandanlar da görmüştüm. Enver Paşa'nın cesareti, ataklığı dillere destandı. Ben Lapacı Padişah'a vekalet eden başkumandandan vekilinin gözlerinde daima bir komiteci hilekârlığı gördüm. Çanakkale'de çarpışan Türk kuvvetlerinin başına hangi sakat endişelerle musallat edildiğine bir türlü akıl erdiremediğim Alman kumandanının ateş hattına geldiği zaman birdenbire yağmaya başlayan şarapnel yağmurlarını görünce yere diz çökerek kendi dilince şehadet eder gibi saklandığını da gördüm. O sipere bir salona giren bir erkan-ı harp zabiti gibi girdi ve sıçan yollarında ona yol gösterdiğim oldu. Evet, bu yazıların başında yıllardan beri görmeye alıştığınız imzanın sahibi Çanakkale Harbi'nde ihtiyat zabit namzedi Mahmut Esat Efendi'yi, Mahmut Yesari'ydi. Ben ona yol gösterirken günlerden değil aylardan beri siper hayatına alışmış olduğum halde titriyordum. Fakat o boyunun uzunluğuna rağmen ayaklarının ucuna basarak doğrulur, siperlerin üzerinden düşman siperlerine bakardı. Düşman siperlerine bakmak, bu hiç kolay değildi. Düşman ateşten göz açtırmazdı. O bu göz açtırmayan ateşe gözlerini kırpmadan bakardı. Onu ben ilk defa korku bilmeyen adam olarak tanıdım. 3. Çok iyi bir komutandı. Cephede bulunan komutanların gözleriyle göremediklerini görürdü. Yunus Nadi şu öyküyü anlatıyor. Sakarya Muharebesi'nden sonraydı. Erkan-ı Harp zabiti cepheden alınan malumatı başkumandan Müşir Gazi Mustafa Kemal'e okuyordu. Malumat meydanında cephe kumandanlarından birinin Seyit Gazi veya Döker'in bilmem ne kadar şark veya şimalinde bir düşman fırkası görüldüğünden bahsediliyordu. Paşa kaşlarını çatarak, "Hayır, orada düşman fırkası olamaz ve yoktur. Yazınız, iyi baksınlar" dedi. Erkan-ı Harp zabiti gittikten sonra orada 2 saat daha kaldı. Biz öğle yemeği yerken zabit tekrar geldi. "Haber aldım, fil hakika orada düşman fırkası yokmuş efendim" dedi. Cephedeki kumandan gözle görülen bir düşman fırkasından bahsederken, Gazi Paşa 600 kilometre uzakta orada düşman fırkası olmadığını görüyor ve ihtar ediyordu. İyi komutanlığı yalnız üstün görüş yeteneğinden değil, cesaretinden ve askerlik bilgisinin yüksek oluşundan gelirdi. Kendisinin anlattığı şu öykü bu konudaki özelliğini daha iyi vurgular. Alay ve batarya kumandanına efradı tamamen toplayıp küçük bir istirahat vermelerini söyledim. Denizden mesur olarak 10 dakika tevakküf edecekler, sonra beni takip edeceklerdi. Ben de orada bir aptal geçidi vardır, o aptal geçidinden Conk Bayırı'na gidecektim. Yanımda yaverim, emir zabitim ve sertabip ile oralarda tekrar bulunduğumuz fırka Cebel Topçu Taburu kumandanı olduğu halde evvela atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik. Fakat arazi müsait değildi. Hayvanları bıraktık, yaya olarak Conk Bayırı'na vardık. Şimdi burada tesadüf ettiğimiz sahne en enteresan bir sahnedir ve vakanın en mühim anı bence budur. Bu esnada Jonk Bayırı'nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin Tarassut ve teminine memuren oralarda bulunan bir müfrezi efradının Jonk Bayırı'na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Size şu muhavereyi aynen okuyacağım. Bizzat bu efradın önüne çıkarak "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Fil hakika düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve kemali serbestiyle ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım, efrat 10 dakika istirahat etsin diye düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete düçar olacaktı. O zaman artık bunu bilmiyordum. Bir mukameyi mantık ile midir yoksa sevki tabi ile midir bilmiyorum. Kaçan efrada "Düşmandan kaçılmaz," dedim. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jonk Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile Cebel Bataryası'nın yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanındaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Ayrıca bu komutanın liderlik niteliklerine de sahipti. Sevrin umutsuzluğunu toplumsal bir savaş heyecanına dönüştürecek ölçüde toplumsal liderlik niteliklerine sahipti. 4. Çok ileri görüşlüydü. Gerek Türkiye'ye, gerekse dünyaya ilişkin yargıları hep doğru çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğimiz, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı, Kral Edward'ın Madame Simpson için tahtından ayrılacağı, Mussolini'nin halkı tarafından linç edileceği, Maginot hattının aslında bir Nasrettin Hoca türbesi niteliği taşıdığı, İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya'nın kaderi, Hatay konusunda Fransa'nın tutumu hep doğru tahmin ettiği olaylardır. Türkiye hakkındaki yargıları ise olayları bizzat kendi iradesiyle de biçimlendirdiği için hemen hemen hiç yanlış çıkmamıştır. Özellikle uluslararası ilişkilerde belirginleşen bu ileri görüşlülük 1935 yılında Gladys Baker'in ağzından aktarılan şu öyküde iyice vurgulanır. Savaş çıktığı takdirde Amerika tarafsızlık siyasetini koruyabilecek mi? Olanak yok, dedi. Olanak yok. Eğer savaş çıkarsa Amerika'nın milliler topluluğunda işgal ettiği yüksek durumu herhalde etkili olacaktır. Coğrafi durumları ne olursa olsun milletler birbirlerine çok bağlarla bağlıdırlar. Atatürk dünyadaki milletleri bir apartmanda oturanlar gibi görüyor. Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bu apartmanın en lüks dairesinde oturmaktadır. Eğer apartman oturanların bazıları tarafından ateşe verilirse diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına olanak yoktur. Savaş için de aynı şey olabilir. Birleşik Amerika Cumhuriyetlerinin bundan uzak olması olanaksızdır. Atatürk şu sözleri ilave etti. Bundan başka Amerika büyük ve kuvvetli bir dünyanın her yerinde ilişiği olan bir devlet olduğundan kendisinin siyaset ve ekonomi yönünden ikinci basamaktaki bir duruma düşmesine hiçbir zaman izin veremez. 5. İnsanları iyi tanır ve kimi nerede nasıl görevlendireceğini bilirdi. Lozan Konferansı'na Rauf Bey yerine İsmet Paşa'yı seçerek yollaması, ordu komutanları arasında yaptığı tercih ve atamalar, Cumhuriyet döneminde seçtiği bakanlar ve öteki yöneticiler, sofrasının değişen konukları hep bu yeteneğinin belirtisidir. Örneğin İsmet Paşa'yı Lozan'a baş muhassas olarak yollarken yaptığı şu değerlendirme, ondan sonra yıllarca siyaset sahnesinde kalan İsmet Paşa'yı ne güzel anlatır. Siz İsmet Paşa'yı tanımıyorsunuz. Çünkü ömrü cephede geçti. Ankara'da pek az müddet kaldı. Tanımaya vakit ve imkan bulamadınız. Bu adam zekidir, mübeddirdir. Bilhassa ileri görüş ve tetkik hassası kuvvetlidir. Mesela içinizden birini şu masayı devirmeye memur etsem, 2, 3, nihayet 4 şekilde devirebilir. Halbuki İsmet Paşa bunu 8-10 şekilde devirmek iktidarına maliktir. Bu konuda bir başka küçük fıkra durumu bir başka açıdan olumsuz kişiler yönünden daha iyi değerlendirmemize de yardımcı olacaktır. Osmanzade Hamdi'nin ağzından Banoğlu aktarıyor. İsmi lazım değil, böylelerinin biri bir gün tesadüfen sofrasında bulunuyordu. Onu göstererek sofradakilere dedi ki, bu zatı tanır mısınız? Devri Hamdi'de padişahın meddahıydı. Meşrutiyet olunca onun aleyhinde bulunarak İttihat ve Terakki'ye sokuldu. Onlar da düşünce aleyhlerinde demediğini, yazmadığını bırakmadı. Şimdi bizden görünüyor fakat bizim de arkamızdan kim bilir neler söyleyecek. Biz bu sözlere sanki kendimiz muhatap oluyormuşuz gibi renkten renge girerken asıl muhatap olan zat-ı şerif ise Allah ömürler versin paşam diye yaltaklana yaltaklana yılışıyordu. Atatürk'ün kötü bilerek sevmediklerinde bazen kullanmakta müsamahakar davranışının herhalde bizce meçhul bir sebep ve hikmeti vardı. İnsanları değerlendirmesi hem olumlu hem de olumsuz ilişkiler için nesnel ve başarılıydı. Şu örnek de başka bir olumlu değerlendirmenin öyküsüdür. Birinci meclisin kuruluşundan kısa bir zaman sonra asilerin Nallıhan'da kaymakamı balta ile kestikten sonra Ankara üzerine yürüyecekleri şai olmuştu. Meclis azaları Mustafa Kemal Paşa'ya başvurdular. O da bila tereddüt Refet Bey'i, yani Refet Paşa'yı gönderelim, başka çaremiz yok, bu işin hakkından ancak o gelebilir, dedi. Hiç unutmam, Refet Bey atına binerek arkasında Bursalı Hüsnü Başçavuş isminde askerle Nallıhan istikametine yollandı. Hepimiz müthiş bir heyecan ve korku içinde büyük tereddütlerle Refet Bey'i uğurladık. Gitti. Hayret edilecek bir süratle isyanı bastırdı ve arkasında muhtelif topçu ve süvari kuvvetleriyle Ankara'ya döndü. 6. İlkeleri açısından sert, kişisel açıdan hoşgörülü ve bağışlayıcıydı. Atatürk hakkında anlatılanların vurguladığı bir başka gerçek, ilkelerinden ve özellikle devrimlerinden hiç ödün vermediği, buna karşılık kişisel bakımdan hoşgörülü ve bağışlayıcı olduğuydu. Şu öykü gerek ilkeler, gerekse kişiler bağışlayıcılığı açısından ilginçtir. Florya Köşkü'nde mutat akademik toplantıların yapıldığı bir gecedir. Atatürk'ün huzurunda birçok ilim adamı vardı. Vali ve belediye reisi Muhittin Üstündağ'da sofrada hazır bulunanlar arasındadır. Mevzu, dil devriminin gittikçe ilerlemekte ve inkişaf etmekte olan araştırmalarına intikal etmiştir. Muhittin Üstündağ, ilmine ve fazlına çok inandığı Osman Ergin'den bahsediyor, şahsi olmamakla beraber zirai terimler üzerinde çok orijinal bir tetkik yapmış olduğunu söylüyor. Atatürk bundan çok memnun oluyor ve çağıralım buraya buyuruyor. Osman Ergin o zaman Büyükada'da oturmaktadır. Florya Köşkü'nden kalkan bir motor, Osman Engin'i getirmek için yola çıkıyor. Muhittin Üstündağ son hazırladığı ziraat makalesini de beraberinde getirsin haberini gönderiyor. Büyük bilgin Osman Ergin gece yarısı Muhittin Bey'in haberini alınca telaşlanıyor. Nereye niçin davet edildiğini anlamıştır. Atatürk'ün huzuruna davet edilmesini hayatında bir faali hayır addediyor. Ömrü boyunca mütevazi köşesinde sadece ilim aşkıyla çalışmanın mükafatını ancak bugün görecektir. Kendisini yakından tanıyan ve hürmet eden Muhittin Üstündağ böyle bir zemin hazırladığı için minnet duymaktadır. Osman Ergin'in motora binerek Florya Köşkü'ne gelinceye kadar geçirdiği zaman büyük ilim adamına sonsuz bir inşirah vermiştir. Ilık bir rüzgar esmekte, motor denizi yara yara mesafeleri yutmaktadır. Motor köşkün iskelesine yanaştığı vakit memurlar, polisler koşuyorlar, iskeleye çıkan Osman Ergin'i hükümet ve tanzime selamlıyorlar, haber veriliyor ve Osman Ergin derhal içeri alınıyor. Atatürk'ün gözlerinde neşeli parıltılar yanıp sönmektedir. Muhittin Üstündağ, Osman Ergin'i büyük ataya takdim ediyor. Atatürk, Muhittin'i bunun için severim, ilim adamlarını buluyor, onları himaye ediyor. Ve Osman Ergin'i yanındaki koltuğa davet ediyor. Hazırladığı makaleyi okumasını emrediyor. Osman Ergin makalesini çıkarıyor. Bütün ömrünü bu milletin ve bu memleketin irfan hayatına hizmette harcamış olan büyük bilgin okudukça ata takdirlerini saklamıyor. Arada bir kelime, bir buluş hakkında bizzat izahat vererek Osman Ergin'in isabetli fikirlerini alkışlıyor. Makalenin okunması bittiği zaman herkes memnundur. Herkesin yüzünde atanın memnuniyetinden duyulan hazın izleri titreşmektedir. Osman Ergin derin bir nefes aldıktan sonra makalesini katlayıp cebine koymak üzeredir. Birden bir hadise, hiç beklenmeyen bir hadise. Atanın kaşları çatılmış, biraz evvelki tatlı, mülsefit sesi çelik gibi sertleşmiştir. Ver bakalım Osman Bey şu makale müsveddelerini. Bu ses salonda hazır bulunanların hepsini birden irkitmişti. Osman Ergin cebine koymak üzere bulunduğu makaleyi Atatürk'e uzatmadan önce hazır bulunanlardan bazılarının yüzlerine şöyle seri bir nazar atfediyor. Okuduğu mana kendisini büsbütün şaşırtıyor ve gayri ihtiyari elindeki müsveddeleri Atatürk'e uzatıyor. Şimdi atanın kalın kaşları çatılmış, açık alnı kırışıklıklarla dolmuştu. Hiç kimsede ne ses ne küçük bir hareket vardır. Muhittin Üstündağ başını önüne eğmiş, atanın sofrasında daha fazla imtiyazı olanlar daha bir dakika evvel bizzat Atatürk'ün içten takdirlerini toplayan Osman Ergin'e acır gibi bakıyorlar. Bu derin sükutu ruhları ürpeten, sert ordusuna ölüm dirim komutasını veren bir askerin gür sesi Atatürk'ün asabi olduğu kadar heyecanlı sesi ilhal ediyor. Siz Bay Osman Ergin, benim bu memlekette bir harf inkılabı yaptığımı bilmiyor musunuz? Bu derin sükutun muamması artık çözülmüştü. Fakat hakikaten özlü, büyük bir çalışma neticesinde hazırlanmış ve üste birçok bilim adamlarına ve profesörlere nasip olmayan takdirleri kazanmış bulunan bu makalenin en büyük, hatta affedilmez hatası Arap harfleriyle yazılmış olmasıydı. Atatürk'ün bu husustaki sonsuz hassasiyetini çok iyi bilenlerden biri de Muhittin Üstündağ olduğu halde nasıl olmuştu hatırlayamamış ve Osman Ergin'e bu noktayı bildirmemişti. Fakat artık iş işten geçmiş bulunuyordu. Şimdi atanın bu asabiyetini kim ve nasıl teskin edecekti? Buna kimse cesaret edemiyor, hazır bulunanlardan bir tanesi ara bulma ve şefaat dileme yoluna gidemiyordu. Atatürk elindeki müsveddeleri buruşturuyor, sonra Osman Ergin'e soruyor. Sizin memuriyetiniz neydi? Bakanın bundan sonraki kısmını Osman Ergin'in ağzından nakledelim. Osman Ergin diyor ki Atatürk, benim bu memlekette bir harf inkılabı yaptığımı bilmiyor musunuz dediği vakit beynimden vurulmuşa döndüm. Gözlerim kararmış, kulaklarım uğuldamaya başlamıştı. Davanın tamamıyla kaybedilmiş olduğunu anlıyor ve buradan nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. İkinci suali sebebini anlayamadığım bir hisle beni ümide düşürdü, memuriyetimi sordu. Belki bunda bir necat yolu da vardı. Derhal mektupçuyum atam diye cevap verdim. Bu cevabım atayı teskin edecek miydi? Bu ümidim de ancak birkaç saniye sürdü. Atatürk biraz evvelki şiddetle bu mektupçuluğu tamamıyla lağvetmeli diye gürledi. Önce söylenen sözleri kendi kendime bir daha tekrarladım. Sesin kulaklarımdaki aksini içimde duymaya çalıştım. Evet, Atatürk yurttaki bütün mektupçuları azledeceğini söylemişti. O zaman gözümün önüne tanıdığım birçok mektupçu dostlarım geldiler ve büyük bir ateş içimi kapladı. Benim yüzümden bunca günahsız mektupçular birden azledilecekler, aç, perişan kalacaklardı ve zavallı meslektaşlarıma ben sebep olacaktım. Nasıl oldu, ani bir ilham geldi, bunu hala bilmiyorum. Salonda bulunanların hepsini sindiren ve herkesi titreten atanın bu hiddeti karşısında ben birden cesaretlenmiştim. Kelimeler kendiliğinden ağzımdan döküldü. Atam dedim, mahvedecekseniz beni mahvediniz. Diğer meslektaşlarım bunda ne günahları vardır? Atatürk'ün birden bana doğru döndüğünü ve sert bakışlarını bana tevcih ettiğini gördüm. Asabiyeti eksilmemiş, artmıştı. Elindeki kalemi şiddetle yere çarptı ve ben kimseyi mahvetmem dedi. Ruhumda tatlı bir rüzgar esmeye başlamıştı. Demek meslektaşlarım mahvolmaktan kurtulmuşlardı. Oh, bu benim için ne büyük bir saadetti. Fakat hala orada hazır bulunanların sesi çıkmıyor, hala hepsi susuyordu. Biraz evvel boynunu büken Muhittin üstün dağa, diğerleri de imtiha etmişlerdi. Onlar da önlerine bakıyorlar, kimse imdadına yetişemiyordu. Bu hal maneviyatımı büsbütün bozuyor, yıkıyordu. Artık fazla bir şey ne düşünebiliyor ne de düşünsem söyleyebilecek takate sahip bulunuyordum. Bu derin, sinir bozucu sükutu yine Atatürk bozdu. Kulaklarda değil, kalpte duyulan bir sesle sadece vasıta dedi. İnsan kafasında ne kadar olgun fikir yuva yapmış olursa olsun, hadiseler çok defa insanı çocuklaştırır, çocukça düşündürür. Bu mecliste bir suçluydum. Atanın inkılaplarına cephe alan bir suçlu ve suçum en yakın dostlarım tarafından bile kabul ediliyordu. O kadar ki beni müdafaya bile kimse cesaret edemiyordu. O halde vasıta neydi? Böyle zamanlarda şeytan da vazifesini bütün kudretiyle yapar, vasıta bana Abdülhamit devrini hatırlatmıştı. Yoksa ayaklarıma taş bağlayarak beni denizin dibine mi gönderecekti? Bu ızdıraplı hal fazla devam etmedi. Bir sivil nezaketle dışarı davet etti. Yerimden güçlükle kalkarak yürüdüm. Kapının önündeki polisler yine içeri girerken olduğu gibi tazimle selamlıyorlardı. İskelenin yanına geldik, beni en büyük ümitlerle buraya getiren motor iskeleye yaklaşmış duruyordu. Polis doğru oraya gitti ve kenara çekilerek yol gösterdi. Motöre boş bir çuval gibi dönmüştüm. Derin derin nefes alıyor ve birkaç dakika içinde geçen vukuatı kafamda toparlamaya çalışıyordum. Bir aralık aynı polis yaklaştı. Paşa da gelecek, onun için biraz bekleyeceksiniz dedi. Paşa niçin gelecekti, ben daha ne kadar bekleyecektim. Bunlardan bir netice çıkaracak halde değildim. Kımıldamadan uzanmış yıldızlara dalmıştım. Bu halde ne kadar bekledim, ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir aralık bir ayak sesi duydum. Gayri ihtiyari başım o tarafa döndü. Bakar bakmaz da kelimelerle izahı mümkün olmayan ani ve müthiş bir sarsıntı geçirdim. Çünkü köşkün iskelesinde bana doğru ilerleyen bizzat Atatürk'tü ve yalnızdı. Bir hayal görmekte olduğum hesabına kapıldım. Korkunç derecede ağırlaşmış olan elimi güçlükle kaldırarak gözlerimi ovuşturdum. Hayır, gördüğüm hayal değildi. Atatürk kısa kollu bir gömlek giymişti ve ağır adımlarla bana doğru geliyordu. Benim için yapılacak en küçük bir hareket yoktu. Esasen hiçbir şey düşünemiyordum. Belki hava almaya çıkmıştı, beni görmeden dönebilirdi. Görülmeyi istemiyordum fakat kendimi gizlemeye de imkan yoktu. Atatürk istikametini bana tevcih etmişti. Birkaç adım sonra motorun yanında durdu ve elini bana uzattı. Sert fakat tatlı, müşfik bir sesle ''Osman Bey'' dedi. ''Sizi biraz kırdım.'' Cevap veremedim. Elimi sıkmıştı. İltifat ediyordu. Ben yerimden kalkmıyordum. Böyle yapmaya mecburdum. Yazınız beni cidden memnun etti. Çok çalışmışsınız. Çok güzel buluşlarınız vardır. Yalnız bilmelisiniz ki bu millet için yaptığımız inkılapları her türlü maniyi yıkarak yaşatmaya mecburuz. Bu inkılabın esaslarını tatbik etmekle mükellef olan kimseler de bunu böylece bilmelidirler. Kısaca içerideki vaka daha fazla onlara, orada hazır bulunanlara bir ders olsun diye vuku'a gelmiştir. Senin şahsına istemeyerek yapılan bu hareketi hoş görmeniz lazımdır. Görüldüğü gibi bir kısmı doğrudan doğruya onu yaşayan Osman Ergin'in ağzından olmak üzere Banoğlu tarafından aktarılan bu fıkra yalnız Atatürk'ün birkaç karizmatik özelliğini birden belirtmekte kalmıyor. Aynı zamanda bu karizmatik lider karşısında bir insanın iç dünyasını ve onun karizmasını nasıl gördüğünü de yansıtıyor. Ayrıca fıkranın bir özelliği de Atatürk'ün kimi zaman bütünüyle çevresine belli bildirdikleri aktarmak için planlı ve programlı bir tutum içinde olduğunu ortaya koymasıdır. İleride üzerinde ayrıca duracağım bu konuya, yani Atatürk'ün kendi liderliğini bilinçli bir biçimde kullanma konusuna şimdilik yalnız işaret etmekle yetiniyorum. Fıkranın buradaki önemi, ilerideki ödünsüzlüğü ve kişisel hoşgörüyü vurgulaması ve karizmanın bir başkası tarafından nasıl algılandığını belirtmesidir. Biraz farklı fakat benzer bir olay, kendisinde verilen çiçeği veren öğretmen peçeli diye almamasıdır. Sonuçta peçe açılmış, çiçek alınmıştır. 7. Duruma göre esnek davranmasını bilirdi. Onun her durumun üstesinden geleceğine, bütün karşıtlarıyla şu ya da bu biçimde başa çıkacağına olan inanç, her zaman Mustafa Kemal'in cesaretine ve atılganlığına da bağlı değildi. kimi zamanlar onun uygun durumu beklediği ve bu bekleyiş sırasında boyun eğmiş göründüğü anlatılanlar arasındadır. Onun bu tutumunu bütün bağımsızlık savaşı süresince padişaha açıkça karşı çıkmamasında, Çerkez Ethem'e son dakikaya dek tahammül etmesinde ve benzeri pek çok genel stratejik olayda görmek olanağı vardır. Şu hikaye durumu çok daha açık olarak belirleyecektir. 1. Meclis zamanında 2. grup Trabzon'a vali vekili olarak atanan bir komutan dolayısıyla zamanın dahiliye vekili Fethi Bey'i sorguya çekmektedir. Sorguyu sonradan Atatürk'ün fedaisi Topal Osman tarafından öldürülen Trabzon mebusu Ali Şükrü yönetmektedir. Olayı İsmail Habip Sevük anlatır. Fethi Bey kim bilir kaçıncı defa kürsüye çıkmaya hazırlanırken ve Ali Şükrü henüz kürsüdeyken birdenbire bir lav patlamış gibi gazinin sesi duyuldu. "Reis Bey, söz isterim." Gazi meclise çok defa kapıdan gelince sol tarafta bulunan Diyap Ağa'nın yanında otururdu. Diyap Ağa 80'lik, uzun ve süt gibi beyaz sakallı, okuma yazması olmayan fakat Gazi'ye hep kurban olan paşam diye hitabı iltiyat etmiş, iyi yürekli bir şarp mensubuydu. Şef şimdi geri onun yanına apansız ayağa kalkmış, "Reis Bey söz isterim" diyor, belli saatlerdir mesuliyeti kendisine atıp şefe kadar götürmemek için arkadaşı Fethi Bey'in gösterdiği tahammülü artık kendisi tahammül edemez hale gelmiştir. Onun ani bir infilakla "söz isterim" diye ayağa kalkması üzerine bütün meclis darabanlı durmuş bir kalp gibi sustu. Çıt yok. Baktım kürsüde duran Ali Şükrü'nün yüzü sapsarı. "Söz isterim" diyen ses infilaka devam ediyor. Dahiliye vekili yenidir. Onu niye sıkıştırıp duruyorlar? Meseleyi ben bilirim. Eğer mesuliyet varsa bana sorsunlar, ben cevap vereceğim. Ali Şükrü yumuşak ve sakin cevap veriyor. "Meclis reisimizden istiha hakkımız olduğunu bilmiyordum ve sanıyordum ki böyle bir hakkımız yoktur." Doğru, meclis reisi demek fiilen devlet reisi demekti. Devlet reisinden istihası olunmur muydu? Ani de bunun farkına varan şef o şaklar gibi çıkan sesiyle devam ediyor. "Yalnız meclis reisi değil, aynı zamanda başkumandanım. O sıfatla istiha edebilirler. Yo, bu hiç olmadı. Baktım Ali Şükrü'nün benzi yerine gelmişti." Mantığın kendisinde de olduğunu bilen bir insan ehemmiyetiyle cevap veriyor. "Mesele askerliğe ait bir iş değil ki başkumandandan izahat isteyelim." Şefteki infilak yeniden hızla gelmiş bir hamleyle gürledi. "Ne demek? İstihaza mevzut olan zah yüksek rütbeli bir askerdir. Ordunun şerefli bir uzvu hakkında söylenmedik söz kalmadı. Bu kürsüden bunları mı işitecektir?" Bu sefer verilecek cevap daha kolay. Nitekim Ali Şükrü de kolayca cevap veriyor. "Biz onun harekatı hakkında istizahı asker olduğu için değil, sırf vali vekili olduğu için yapıyoruz." Şef oturuverdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Diyap Ağa ile sakin sakin konuşuyordu. Lavını fırlatıp duran Volkan, bak birdenbire lavını içine çekivermiş. Şef meclisi hangi silahlarla idare ediyordu? Tesir, ikna, izam, tehdit, ikaz, ifşa, teşhir. Şimdi yeni bir silahını daha görüyoruz, hazım. Bu hazım bize en haşmetli gürleyişinden daha heybetli geldi. Bu öykünün başına ve sonuna baktığımızda liderin esnek davranışına kanıt olarak söylenen şu sözleri de görüyoruz. Saklı kararın yarısı saltanatın ilgasıyla tamamı da cumhuriyetin ilanıyla meydana çıkacak. Şefle muhaliflerini yıllarca çarpıştıran bu esas davada şef sonuna kadar nasıl muvaffak oldu? Kullandığı silahlar çok çeşitliydi. Biz bize benzeriz dediği zaman silahı teshirdir. Vazife ve silahiyet nutkunu 5 saat söylediği zaman o silah iknadır. Başkumandanlık meselesinde bırakmadım, bırakmıyorum, bırakmayacağım dediği zaman o silah ilzam ve tehdit. Ey meclis, içinizde casus da var diye bağırdığı zaman silahı hem ikaz hem ifşa ve şefi mebusluktan tecrit için hazırlanan o sinsi layihaya karşı bütün millete müracaat ettiği zaman da o silah ibretli bir teşhirdi. İşte öyküsüne bu sözlerle giren İsmail Habip Sevük, öyküden sonra cesur, atak, çetin, bütün silahiyeti kendinde toplamış gümbürtülü bir meclisi Atatürk'ün nasıl yönetmiş olduğunu kendine sorarak şu yanıtı veriyor. İlzamdan hazma, tesirden teşhire kadar her türlü silahı kullanarak.